Dünden Yarına Türkiye.
Merhaba değerli dinleyiciler. Dünden Yarına Türkiye program ekibi adına bendeniz Murat Yılmaz. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Programımızda Türkiye siyasi tarihini, bu siyasi tarih içerisinde bilhassa Türkiye'nin anayasal bir devlet, demokrasi, hürriyetçi bir rejim olma mücadelesini, bunun tarihi köklerini anlamaya, anlatmaya çalışıyoruz. Türkiye halihazırda birçok probleme, terör, etrafındaki savaşlar, kimi ülkelerin, rejimlerin çökmesine veya ülkelerin dağılmasına, bölünmesi ihtimaline rağmen Türkiye'nin içerisindeki terör kampanyalarına, Türkiye'deki darbe teşebbüslerine ve bütün bunların müttefiki olarak bildiği ülkelerin desteğine rağmen yaşanması karşısında demokrasini, devletini ve müşterek milli kimliğini muhafaza edebildi. Bu mücadeleden hem devlet kapasitesini, hem müşterek milli kimliğini, hem de demokrasini tahkim ederek çıkmayı başardı. Bu başarının arkasında muhakkak halihazırdaki vatandaşların olağanüstü feraseti, seçilmiş siyasetçilerin basireti, kamuoyunun, medyanın, aydınların dikkati rol oynamıştır. Ama bütün bunların aynı zamanda bir tarihe müstenit olduğu, bir tarihi tecrübeye dayandığı, bu birikimin son tahlilde sıradan vatandaşlardan siyasetçilere, aydınlara, gazetecilere kadar birçok kişiyi, aktörü, grubu olumlu manada etkilediğini, bu tecrübenin sayesinde önümüze çıkan, Türkiye'nin önüne çıkan problemlerin aşılabildiğini ifade etmek lazım. O yüzden tarihe bu manada bakmak, Akif'in dediği gibi ibret alınarak tekerrür etmesini engellemek düşüncesi, aynı zamanda bilgi görgüyü, bakış açısını genişlet düşüncesi çok kıymetli. Türkiye bu bakımdan çok ciddi bir mesafe kat etti. Akademik düzeyde, popüler tarih çalışmaları düzeyinde kendi tarihi tecrübesini bölgesinin ve küresel gelişmelerin ışığında okuyabilen, tartışabilen bir zenginliğe sahip. Buna rağmen maalesef tarihteki bir takım problemlerin hala hazırda tarihteki polemiklerin de kalıntısıyla zaman zaman tarihin bu manada karşılıklı anlaşıp ders çıkarabileceğimiz bir ortak havuz olmasının ötesinde adeta bir kavga konusu, kavgada kullanılan bir mühimmat konusu haline dönüştüğünü, bu manada da olumsuz, kötü polemiklerin karşımıza çıktığını görüyoruz. Tarihin bahsettiğimiz gibi hepimizin hem ders çıkaracağı hem katkı sunacağı ortak bir havuz olarak tıpkı kültür gibi ele alınması biraz da bizlerin gayreti, bizlerin bakış açısıyla söz konusu olabilir. O yüzden de tarihteki kimi problem ve polemikleri günümüze taşıyan, devam ettiren böyle kırılgan ve sert bir siyasi kültür yerine daha geniş bir zeminden ortak paydalara, mutabakat çerçevelerine, tarih içerisindeki sürekliliklere eğer bir kopuş yaşandıysa o kopuşların zeminine bakmayı tercih edecek bir bakış açısıyla meseleye, tarihe yaklaşmak fevkalade isabetli olacaktır. Burada bunu yapmak suretiyle Türkiye'nin hem mevcut demokratik yönetiminin, devlet kapasitesinin, müşterek milli kimliğinin köklerine işaret etmeye hem de önümüze çıkacak problemleri bu tarih havuzundan, belki hani sosyal bilimler böyle değildir ama bir ölçüde ister istemez insan böyle kullanmak ister. Bir tür sosyal laboratuvar gibi düşünebileceğimiz zeminden aynı zamanda da bizim müşterek siyasi kültürümüze temel teşkil edecek noktalardan bir takım yapı taşlarını, bir takım süreçleri, bir takım mimari anlayışları, bakış açılarını devşirebiliriz. O bakımdan tarih üzerinde durmanın fevkalade öğretici bir tarafı var. Buradan baktığımızda da özellikle 19. yüzyıldaki reform modernleşme hareketlerinin devamı ve milli mücadele dönemi çok kıymetli. Keza 14 Mayıs 1950 öncesi sonrasıyla çok kıymetli dönemler, çok öğretici dönemler. Her tarihin muhakkak öğretici bir dönem var ama belli zamanlar tarihi kırılmaların sadece ülkemiz açısından değil, bölgemiz ve dünyamız açısından da taşıdıkları bu tarihi kırılma dönemlerinin çok öğretici olduğunun altını çizmek lazım. Evet, milli mücadeleye gelmiştik. Milli mücadelede bu Mondros Mütarekesi ile beraber Rum ve Ermeni çetelerinin taziyi, ordunun devletin tasfiye edilme süreci ve nihayetinde buna karşı milletin azim ve kararıyla ortaya çıkan birçok yerdeki birbirinden bağımsız farklı direnişlerin, direniş odaklarının, gruplarının, derneklerin, kongrelerin, silahlı grupların birleşme gayretlerini, bu gayretler içerisinde bilhassa Samsun'a çıkan Mustafa Kemal Paşa ve etrafındaki heyetin gayretlerini, Amasya Tamimi'nden Erzurum Kongresi'ne, bilahare Sivas ve nihayet Büyük Millet Meclisi'nin açılması sürecine kadar taşımıştık. Bu zaman içerisinde daha önce işaret ettiğimiz üzere bu mücadelenin kendi içerisinde çok ciddi zorlukları, kırılganlıkları, endişe, kaygılar, ikna etme süreçleri rol oynamıştır. Tabii ki bu arada tartışmalar, kırılmalar, eski problemlerin gündeme gelmesi gibi hususlar söz konusu olmuştur. Bütün bunlardan istifade eden işgal kuvvetlerinin, onların işbirlikçi yapılarının tahrikleri söz konusu olmuştur. Aynı zamanda bu yeni ortaya çıkan merkezi ve birleşmiş yapının kendi içerisinde de bir hiyerarşi iktidar meselesi de var. Bunun beraberinde getirdiği anlaşmazlıklar, tartışmalar da olacaktır. Bütün bunların içerisinde yine İstanbul hükümetini, İstanbul'daki hususları ele almıştık. Diğer taraftan da 10 yıl ülkeyi yönetmiş olan İttihat ve Terakki'nin bu olup bitenler karşısında tamamen sahneden, tarihten çekilmeyip kendisini lağvetmiş olsa, liderleri, A takımı yurt dışına çıkmış olsa dahi milli mücadeleyi kontrolleri altına almak için mücadele yürüttüğünü, bu manada iddiaçılığın hala Türkiye'deki en güçlü siyasi yapı olduğunu, bu yapı derken yani sadece parti değil, o partinin etrafında bir ona eklemlenmiş bir hareket olduğunu ifade etmeliyiz. Parti o yüzden kapatılsa bile bu hareket kapanmış olmuyor. Hem kadroları duruyor, hem de onun etrafındaki bir takım hani sosyal sivil güçler duruyor ve İttihat Terakki'nin A kadrosunun dışında olan biraz da gizli faaliyet yürüten grupları bu çerçeveyi kullanıyorlar. Bu da tabiatıyla milli mücadeleyi birleştirmek, merkezileştirmek üzere mücadele eden Mustafa Kemal Paşa ve onun etrafındaki grupla bu iddiaçılar arasında zaman zaman farklılıklara, anlaşmazlıklara yol açacak. İttihat Terakki Cemiyeti'nin bu Mondros Mütarekesi'nden sonra çizdiği kurtuluş stratejisinin esasını kendi isimlerini arka planda tutarak bir direniş hareketini teşkilatlandırmak. Hareket başarıya ulaştıktan sonra kendi adlarıyla yeniden iktidara gelmek oluşturuyordu. Buna yönelik olarak iddiaçılar Anadolu'nun tüm bölgelerinde yerel unsurlarla özellikle işgal bölgelerinde yerel direniş teşkilatları kurulmasına ön ayak oluyorlar. Bu hareket içerisinde etkin rol oynuyorlar veya oluşmuş bu yapıları kontrolleri altına alıyorlar. Hem bir grup oldukları için hem de çok ciddi tecrübeleri olan, farklı yerlerde, bütün Türkiye'de unsurları olan bir hareket olarak. Ayrıca hareketin merkezi bir yapı içerisinde yürütülmesi için de Kara Vasıf Bey Başkanlığı'nda Karakol Cemiyeti adında gizli bir iddiatçı teşkilat da kuruluyor. Savaş sonrasında İttihat ve Terakki Karakol Cemiyeti ile adeta özdeşleşecek. Karakol Cemiyeti kendisini gizlemiş olan İttihat Terakki adına iş görecektir. Karakol Cemiyeti 1918 Ekim sonu veya Kasım başında Talat Paşa'nın ülkeyi terk etmeden verdiği talimat doğrultusunda Kara Kemal Bey'in inisiyatifiyle Kara Vasıf Başkanlığı'nda kurulmuştur. Kara Vasıf'ın kaleme aldığı Karakol Cemiyeti Nizamnamesi'nin birinci maddesinde kuruluşun amacı şöyle açıklanıyor. Karakol Cemiyeti milletin vahdeti, hürriyet ve hakimiyeti mutlakasını ve vatanın siyasi, coğrafi ve iktisadi tamami ve istiklalini temine çalışır. İş bu mukaddesat-ı tabiye-i milliye ve mülkiyeyi muhil her nevi ukut, kuyut ve şurutu katiyede red ve ke'en lem yeküm at ve ilan eder. İş bu hukuku milliyeyi ve mülkiyeyi her mütecaviz ve müstevliye karşı icabında silah kuvvetiyle müdafaa ve muhafaza için Karakol Cemiyeti, milletin kudret ve hakimiyeti milliyesine, alemi İslam'ın salahet ve gayreti diniyesine, milletlerin hukuki tabiyelerini teslim ve müdafaa eden teşkilat-ı beynelmiyenin müzaherat-ı medeniye ve naciyesine istinaden Türkiye'de Berveşt-i Ati teşkilatı icra ve izar eder. Görüldüğü gibi aslında biraz eski Türkçe ile okumuş olduk ama aslında İttihat-ı Terakki'nin kurduğu Karakol Cemiyeti de bu milli mücadeleyi teşkilatlandırmak, merkezi bir şekilde yönetmek arzusunda. Yani Karakol Cemiyeti'nin biraz önce okuduğumuz çerçevesi bu ve bütün bunları işte İslam alemi, millet ve beynel minel hukuk çerçevesinde yürüteceğini ifade ediyor. Hem yani milli kimliği hem de mülkiye dediği vatanı koruma kararlılığında. İstanbul'da kurulan Karakol Cemiyeti'nin nizamnamesine göre her vilayet ve bağımsız sancakta birer şube kurulacaktır. Gördüğü gibi çok açık bir şekilde merkezi olarak taşrayı kontrol etmek maksadına matuf bir perspektifi var. Cemiyetin faaliyetleri gizli olarak yürütüldüğü için daha da önemlisi Milli Direniş Hareketi'ne önderlik etme konusunda Mustafa Kemal Paşa ile çatışarak sonunda bu mücadeleyi kaybettiği için Karakol Cemiyeti'nin tarihteki yerini tam olarak tespit etmek, bu mücadeledeki rolünü tam olarak ortaya çıkarmak kolay değildir. Neticede bu bir gizli cemiyet ve hani başarısızlık söz konusu olunca bu bahsettiğimiz evrak dışındaki evraklar, yazışmalar, olup bitenler biraz da tarihe mal olacaktır. Ancak cemiyetin yapıp ettiklerinde özellikle bizim resmi literatürümüze giren İstanbul'da yürütülen faaliyetler ve Anadolu'ya silah, malzeme, insan sevkiyatında oynadıkları rol anlatılır. Cemiyetin bu çalışmaları Milli Direniş Hareketi için gerçekten çok önemli olmakla beraber cemiyetin faaliyetlerinin sadece bir kısmını ihtiva etmektedir. Bir de bahsettiğimiz gibi Mustafa Kemal Paşa karşısında Erzurum, Sivas, Amasya'dan itibaren başlayan faaliyetleri karşısında bir rekabet boyutunun olduğunun da altını çizmek lazım. Anadolu'da geniş bir teşkilatlanma çabasına girişilmiş, gerek kendi inisiyatifiyle direniş teşkilatları kurulmuş, gerek kurulmuş olan direniş teşkilatlarının içerisinde bir denetim kurulmaya çalışılmış. Cemiyet özellikle Batı Anadolu'daki işgal bölgesinde yoğun faaliyet göstermiştir. Mustafa Kemal Paşa'nın yürüttüğü Milli Mücadele Hareketi'nin Karakol Cemiyeti ile çatışması, bu grubun erken teşkilatlanması ve başarısından dolayı direniş hareketine liderlik etmek ve bağımsız ayrı bir rol oynamak istemesinden kaynaklanmaktadır. Böylece Anadolu'daki Mustafa Kemal Paşa'nın heyeti temsiliyesinin siyasal liderliğini tanımayan, hatta ona bir tür tehdit oluşturan, bu manada da daha başlangıçta merkezileşme ve birleşme için gayret sarf eden Mustafa Kemal Paşa'nın etrafındaki bu milli mücadele hareketini zorlayan unsurlardan biridir. Yani şöyle ifade edelim. Bir yandan evet, Rum-Ermeni çetelerinin Yunan işgaline karşı bir işbirliği alanı var. Ama diğer taraftan da bu hareketin liderliği ve teşkilatlanması, yönetilmesindeki farklılık dolayısıyla bir anlaşmazlık da söz konusu. Anadolu ve Rumeli Müdafaa Hukuk Cemiyeti'ni kuran Sivas Kongresi'nin toplanmasına kadar olan dönemde Karakol Cemiyeti'nin neler yapıp ettiğini tam olarak bilmiyoruz. Bazı hatıratlarda bu konularda örnekler var. Mesela Kazım Özap, İstanbul'da kurulan Karakol Cemiyeti'nin Batı Anadolu'ya yayılmak üzere nizamnamesine her tarafa yolladığını ve cemiyetin Bursa'da ve daha başka yerlerde bir süre için faaliyetlerinin hissedildiğinden bahseder. Hacı Muhittin Çarıklı hem İttihatçı hem de CHP'nin sonra önemli isimlerinden birisi olacak. Kara Vasıf Bey'in İstanbul'dan yolladığı Karakol Cemiyeti nizamnamesini 22 Haziran 1919'da aldığını ve bunları Manisa ve Akhisar'a gönderdiğini anlatır. Cemiyet Batı Anadolu'nun yanı sıra Trakya'da da faaliyet göstermiştir. Yine Milli Mücadele'nin önemli isimlerinden Tevfik Bıyıkoğlu, Nisan 1919'da Kara Vasıf Bey'in Şişli'deki evinde yapılan bir toplantıda Fuat Balkan Bey'in Batı Trakya'da silahlı faaliyette bulunmaya gönderildiğini, görevlendirildiğini anlatır. Görüldüğü gibi aslında hani daha başlangıç döneminden itibaren, girişte de söylemiştik, İttihat Terakki'nin A takımının Türkiye'yi, Osmanlı'yı terk ettiği andan itibaren yine onların talimatıyla, Talat Paşa'nın talimatıyla kurulmuş ve faaliyete geçmiş bir yapıdan bahsediyoruz. Fevkalade erken dönemlerde milli mücadeleye hem katılan hem de onu kontrol etmek, kendi merkezi yapısı içerisine eklemlemek isteyen bir iddiatçı oluşum burada söz konusu. Karakol Cemiyeti 1919 Ağustos'u başında nizamname ve talimatnamesini bütün ordu birliklerine göndermiştir. Bu yine bir bildirileri var. Vezaif-i Umumiye-i Talimatnamesi şeklinde. Diyor ki bugünkü askeri teşkilat ve kadro üzerinde kurulmuş olan milli ordu, ordunun başkumandanı Büyük Erkan-ı Harbiyesi seçilmiş ve atanmış olup mektum ve gizli tutulur. Bunlar vazifelerini sureti mahkemede ve gizli olarak yaparlar. Yani orduya da vaziyet etmek, onları yönetmek ayrı bir hiyerarşinin olduğunu duyurmak için hazırlıklar yapmıştır. Bu bahse önümüzdeki programdan itibaren devam edeceğiz. Milli mücadelenin bu bakımdan, yani sadece çeteler, Rum ve Ermeni çetelerine, işgal kuvvetlerine değil, aynı zamanda içeride de çok ciddi meselelerle uğraştığını anlamamız bakımından çok kıymetli tecrübeler bunlar. Evet, dünden yarına Türkiye Program Ekibi adına hepinize iyi günler diliyorum efendim.
Dünden yarına Türkiye.